Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettin ve zeytun ve tur sinin. قَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. İncire ve zeytine andolsun, Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi? Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 10. Şehriver 1401, Hicri Kameri 7 Sefer 1444 ve Miladi 4 Eylül 2022 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Dr. Abdurrahman Şad ile Rusya ve Batı'nın enerji konusundaki son gelişmeler üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, haftanın bakışı, Vahabilik gerçek mi, bid'at mı ve kalıcı trisimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Komutan Musevi, Amerikanlar saldırganlık ve tepeden bakmacı huylarıyla uluslararası kuralları görmezden geliyorlar dedi. İran ordusu büyük bir tatbikata hazırlanıyor. İran, Birleşmiş Milletler'in Yemen'de ateşkes çabaları için tam desteğe hazır olduğunu belirtti. Ürdün Vadisi yakınlarındaki ateş açma eyleminde 7 işgal askeri yaralandı. Ve Yunan dışişleri Türkiye'yi NATO'ya şikayet ediyor. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Musevi, Amerikalıların saldırganlık ve tepeden bakmacı huyları ile uluslararası kuralları görmezden geldiklerini söyledi. İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Musevi, bugün Davos Harp Akademisi'nin yeni eğitim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Cemaran Muhribi'nin Amerikan botlarına yönelik müdahalesine işaretle bu insansız botların bu bölgeden diğer gemilerin de geçtiği bir alan olduğuna dikkat etmeden diğer gemilerin güvenlik geçişini riske atacak şekilde bırakıldığını ifade etti. Komutan Selami, İran donanmasının iki Amerikan botunu İran ve diğer ülkelere ait gemilerin güvenliğini riske sokabileceğinden bu botları güvenli bölgeye taşıyarak burada bıraktığını söyledi. Komutan Selami, Amerikalılara gemilerin belli bölgede olduğu üçüncü tarafa bildirildiğini ve uluslararası kurallara bağlı kalması konusunda uyarıldığını ifade etti.
İran ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi yakında yeni bir askeri tatbikat yapılacağını duyurdu. Tümgeneral Seyit Abdurrahim Musevi bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada ülkenin hava sahasını 24 saat boyunca hava savunma kuvvetleri tarafından dikkatle izlenip kontrol edildiğini belirtti. Tümgeneral Musevi son günlerde büyük bir İHA tatbikatına tanık olduğunuz ve yakın gelecekte geniş kapsamlı bir askeri tatbikata şahit olacaksınız. Bundan sonra askeri tatbikatlarımız devam edecek dedi. 24 ila 25 Ağustos tarihlerinde ülkede insansız hava araçları tatbikatı gerçekleşti. İran ordusu kara, hava ve deniz kuvvetlerine ait İHA'ların yer aldığı tatbikatta gerçeğe yakın savaş senaryoları uygulandı. 150'ye aşkın İHA'nın katıldığı tatbikata silahların dikkati ve gücü, uçuş sürekliliğinin derecesi, kontrol sistemleriyle İHA'ların savaş kabiliyeti test edildi.
İran İslam Cumhuriyeti Dış İlişkiler Strateji Konseyi Başkanı Seyyid Kemal Harrazi, Birleşmiş Milletler'in Yemen Özel Temsilcisi ile görüşmede, Birleşmiş Milletler'in Yemen krizine yönelik politika değişikliğinin bu örgütün sürdürülebilir ateşkesi sağlanma konusunda başarılı kılacağını belirtti. Birleşmiş Milletler'in Yemen Özel Temsilcisi Hunsu Grunberg ile bugün bir araya gelen Harrazi, İran'ın Birleşmiş Milletler'in Yemen'de ateşkesin sürme misyonunu tam desteklemeye hazır olduğunu kaydetti. Harrazi bu çabaların nihai sonucunun yabancıların müdahalesi olmadan Yemenliler arasında görüşmelerin başlaması, halk oylarına dayalı siyasi düzenin kurulması ve ülkenin yeniden inşası olması gerektiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler'in Yemen'de ateşkesin korunmasına ilişkin görevinde başarılı olmasını sağlayacak önemli etkenin bölgenin tarafsızlığı ve Amerika ve Avrupa'ya Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışının gelmek için baskı yapması olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler temsilcisi ise Yemen'de siyaset ve sahadaki son durumu izah edip İran'a Yemen'de ateşkesin uygulaması için görevine desteğinden dolayı teşekkür etti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenhani, İranlı gençlerin Peygamber Efendimiz'in sahası ve harem savunucuları ve İslam'ın savunucuları olduğunu belirtti. Bugün 7 sefer 4 Eylül 2022 Ahzab Savaşı'na Medine'nin çerçevesinde Medine'nin çevresinde Hendek kazanışına yıl dönümüdür ve bugün İran takviminde Selman-ı Farsi günü olarak geçmiştir. Bu münasebet dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajda iman ve marifet gerçeğin temiz kaynağına varmak için göç etmek ve Allah yolunda gayret göstermenin Selman-ı Farsi'nin özelliklerinden olduğunu kaydetti. Sözcü İran topraklarının büyük evladı Selman'ın İran'ın varlığını koruma noktasındaki olgunluğunun bugün bu kadim toprakların kahraman gençlerinin damarlarında cereyan ettiğini ve İranlı gençlerin harem Peygamber Efendimiz ve İslam'ı savunmakta olduklarını kaydetti.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 48 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 1163 yeni vaka tespit edildi, belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 143.995'e, vaka sayısı 7.533.087'ye çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 867'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 7.307.292'ye ulaştı ifadesi kullanıldı.
Ürdün Vadisi yakınlarında bugün öğle saatlerinde işgal ordusu askerlerini taşıyan bir otobüse ateş açılması üzerine biri ağır 7 asker yaralandı. İşgal ordusu sözcüsü konuyla ilgili yayınladığı bildiride saldırıya uğrayan otobüsün işgal askerlerini taşıdığını, saldırıda 7 askerin yaralandığını açıkladı. Yediyot Ahranot gazetesinin internet sitesinde konuyla ilgili yayınlanan haberde Ürdün Vadisi yakınlarındaki 90 numaralı caddede bir otobüse ateş açıldığı ve 7 kişinin yaralandığı, yaralılardan ikisinin kurşunla dördünün cam parçalarıyla yaralandıkları ifade edildi. İşgal rejimi televizyonun ikinci kanalı kimliği belirsiz silahlı gecilerin hızla seyreden bir otomobilden otobüse ateş açtıklarını ve saldırıda yolculardan bazılarıyla otobüs şoförünün de yaralandığını bildirdi. Saldırının ardından işgal ordusu ateş açma eyleminin gerçekleştirildiği bölgeyi giriş çıkışın yasak olduğu askeri bölgeyi ilan ederek eylemcileri yakalamak için operasyon başlattı. İşgal medyasına göre işgal ordusu kısa bir süre sonra iki kişiyi gözaltına alırken eyleme katılan üçüncü bir kişinin olabileceğini öne sürdü. Filistin Bilgi Merkezi'nin aylık raporuna göre işgal güçleriyle Filistinler arasında geçen ay yaşanan çatışmalarda Temmuz ayına oranla artış meydana geldi. Raporda 28'i Nablus'ta ve 24'ü Cenin'de olmak üzere işgal güçlerini ve Yahudi yerleşimcileri hedef alan 73 ateş açma eylemi gerçekleştirildi belirtildi.
Türkiye'de Ara Araştırma Şirketi'nin son seçim anketlerine ilişkin sonuçlar açıklandı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Ara Araştırma Şirketi'nin son seçim anketine göre Millet İttifakı'nın oy oranları Cumhur İttifakı'nı geçti. Anket 26 ilde 24-30 Ağustos 2022 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2000 kişi ile gerçekleştirildi. Ankete göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı %38,1 oldu. Millet İttifakı ise %42,8 oy oranına ulaştı. Katılımcılara Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini başarılı buluyor musunuz sorusu yöneltildi. Katılımcıların %30,7'si soruya evet derken %55'i Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini başarılı bulmadığını belirtti. Türkiye'nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu sorusuna ise katılımcıların %30,3'ü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, %53,2'si güçlendirilmiş parlamenter sistem cevabını verdi. Kararsız veya sandığa gitmem diyenler dağıtıldığında Türkiye'nin yönetim sisteminin güçlendirilmiş parlamenter sistem olması gerektiğini belirtenlerin oranı %63,7 olarak belirlenirken Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmasını belirtenlerin oranı ise %36,3'te kaldı. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Haber bültenimiz devam ediyor. Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim her geçen gün tırmanırken Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, NATO'nun birliğini baltalamakla suçladığı Ankara'nın kışkırtıcı açıklamalarının içeriği hakkında müttefikleri bilgilendireceklerini vurguladı. Ankara-Atina gerilimine NATO müttefik kara komutanlığının 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını Yunan tarafının baskısıyla silmesinin ardından Türk tarafının tepkisiyle yeni mesaj paylaşması eklenirken karşılıklı açıklamaların ardı arkası kesilmiyor. Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin son günlerdeki kışkırtıcı açıklamaların içeriği hakkında müttefiklerimizi ve ortaklarımızı derhal bilgilendireceğiz açıklamasını Bakan Nikos Dendias'ın paylaşımı takip etti. Dendias, bakanlığın açıklamasını Türk yetkililerin çirkin ve her türlü sınırı aşan açıklamaları ve tehditleri hakkında duyuru diye ekleyip yankılayan tweet attı. NATO'nun birliğini ve bütünlüğünü kimin baltaladığını netleştirmek için son birkaç gündeki kışkırtıcı açıklamaların içeriği hakkında müttefikleri ve ortakları derhal bilgilendireceğiz. Bakanlık açıklamasında şöyle denilmişti. Yunanistan her gün yaşanan çirkin ve her türlü sınırı aşan açıklamalar ve tehditler içeren bu ortamda Türkiye'ye uymayacak. Müttefiklerimizi ve ortaklarımızı son birkaç gündür yapılan provokatif açıklamaların içeriği hakkında derhal bilgilendirerek bu tehlikeli dönemde ittifakın birliğini kimin baltaladığını açıkça ortaya koyacağız. Aynı zamanda uluslararası hukuk ve uluslararası deniz hukuku kuralları temelinde istikrar ve güvenliğin bir ayağı olarak hizmet etmeye devam edeceğiz.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından yarın toplanacak. Toplantıda son zamanlarda Yunanistan ile yaşanan gerilimler ele alınacak. Türk medyasına göre Cumhurbaşkanı kabinesi yoğun gündemle Beştepe'de toplanacak. Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının öncelikli gündemi ekonomi olacaktır. Enflasyon ile mücadelede atılacak adımlar değerlendirilecektir. Yunanistan ile Ege Denizi'nde yaşanan gerilim de kabinenin gündeminde. Toplantıda Türkiye'nin atacağı adımlar ele alınacak.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ege adaları ile ilgili açıklamasına cevaben provokatif açıklamalarıyla NATO'daki uyumu bozanın kim olduğu konusunda müttefiklerimizi derhal bilgilendireceğiz açıklamasında bulundu. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
Yunanistan Bakanı Nikos Dendias, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ege adaları ile ilgili açıklamasına cevaben provokatif açıklamalarıyla NATO'daki uyumu bozanın kim olduğu konusunda müttefiklerimizi derhal bilgilendireceğiz dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ey Yunan, bak tarihe, bak tarihe dön. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma ve adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz ifadelerini kullanmıştı. Açıklamaya Twitter üzerinden cevap veren Dışişleri Bakanı Dendias, Erdoğan'ın açıklamaları konusunda batılı müttefikleri ilgilendireceklerini söyledi. Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi. Yunanistan her gün yaşanan çirkin ve her türlü sınırı aşan açıklamalar ve tehditler içeren bu ortamda Türkiye'ye uymayacak. Müttefiklerimizi ve ortaklarımızı son birkaç gündür yapılan provokatif açıklamaların içeriği hakkında derhal bilgilendirerek bu tehlikeli dönemde ittifakın birliğini kimin baltaladığını açıkça ortaya koyacağız. Aynı zamanda uluslararası hukuk ve uluslararası deniz hukuku kuralları temelinde istikrar ve güvenliğin bir ayağı olarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest Karadeniz 2022'de yaptığı konuşmada Yunanistan'a yönelik sözleri ülke basınında geniş yer buldu. Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında tehdit olarak yorumlandı. Katimlerini gazetesi Erdoğan Yunanistan'a direkt tehditler başlıklı haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun'da yaptığı açıklamalara geniş yer verdi. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Kastamonu'da akşam üzere yaşanan sel afetinde metrekareye 73.5 kilogram yağış düştü. Kastamonu Belediye Başkanı Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, yaşanan sel afeti sebebiyle 400 ev ve iş yerini suyun bastığını söyledi. Kastamonu Belediye Başkanı Dr. Rahmi Galip Vinidroğlu, Kastamonu'da akşam üzere yaşanan sağanak yağış ve fırtına sonrası hasar gören alanlarda incelemelerde bulundu. Sel sularının bastığı ev ve iş yerlerini ziyaret eden Başkan Vidinlioğlu, geçmiş olsun dileklerinden bulundu. Ayrıca tıkanan mazgallarda belediye ekiplerinin de yürüttüğü çalışmaları yakından takip eden Bakan Vindioğlu, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek istek ve taleplerini de dinledi. Kastamonu Belediyesi ekiplere şehrin birçok noktasında sel sularının bastığı ev ve iş yerlerinde tahliye çalışmalarını sürdürürken ayrıca tıkanan mazgalları ve yollarla oluşan su birikintisiyle molozları temizlemek için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda iki PKK'lı öldürüldü. Türk askerleri bugün Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı operasyon bölgesinde iki PKK mensubunu etkisiz hale getirdiler. Türk askerlerinin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonları Şam yönetiminin tepkilerine rağmen devam ediyor.
Sana Haber Ajansı mayın patlaması sonucu 3 Suriyeli çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu. Sana muhabiri Homs Kırsarı'nın güneyindeki El Kusayr bölgesine bağlı El Daba köyünde terör gruplarından kalan bir mayının patlaması sonucunda 3 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu. Bir süre önce de Suriye'nin güneyinde teröristlerden kalma mayının patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralanmıştı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı bu ülkenin gerektiği takdirde nükleer silah kullanmaya hazır olduğunu bildirdi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Washington'u Ukrayna'ya uzun menzilli silahlar tedarik etmemesi konusunda uyarırken, Amerika çatışmaya doğrudan dahil olmanın eşiğinde olduğu konusunda uyardı. Rusya'ya yönelik bir tehdit olması durumunda nükleer silahların kullanılmasını öngören Rus askeri doktrinini hatırlatan ve Rus televizyon kanalına konuşan Sergey Ryabkov, bu hiçbir yere gitmeyen ve korkunç sonuçlarla dolu bir yoldur ve sorumluluğu tamamen Washington'a ait olacak, dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, Zaporijya nükleer santrali ziyaretinin sonunda kısa görevi sırasında ajans görevlilerinin Ukraynalı uzmanlarla görüşebilecekleri kriz merkezi dahil olmak üzere tüm tesisleri ziyaret edemediklerini söyledi. Uzmanların Zaporijya nükleer santrali bölgesinde gizli tutulan bir Rus silahını görebildiklerini ancak türünü belirleyemediklerini de sözlerine ekleyen Rafael Grossi, nükleer santralde iki uzmanın kalacağını doğruladı. Kremlin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı uzmanlarının Moskova'nın kontrolündeki nükleer santrale gelişini çok olumlu nitelendirdi. Aynı zamanda teftiş devam eden çatışmalar karşısında Moskova ve Kiev arasında yeni bir karşılıklı suçlama dalgasına yol açtı.
Suriye Dışişleri Bakanlığı Amerika'nın Çin'in iç işlerine devam eden müdahalesini şiddetle kınayarak tek Çin ilkesine olan kesin desteğine girenledi. Suriye'nin resmi haber ajansı Sanay'a göre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Amerika'nın Çin'in iç işlerine devam eden müdahalesi şiddetle kınadı. Tek Çin ilkesine olan kesin desteğini yineleyen Suriye Dışişleri'nin açıklamasında Şam'ın Pekin'in yanında yer aldığı kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Amerika tarafından Tayvan'a duyurulan kışkırtıcı bir silah anlaşması yolu ile dünya çapında da uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden ve Amerika'nın devam eden askeri tırmandırma uygulamasını şiddetle kınıyoruz. Egemenliği ve güvenliğini savunan Çin'in yanındayız ve tek ilkesini de desteğimizi yineliyoruz, dedi. Suriye, Çin'in işlerine yönelik dış müdahale girişimleri karşısında çabalarına mutlak ve sınırsız desteğini ve bu ülkeli duruşunu da sürekli olarak teyit etmektedir.
Sırada bültenimizin son haberi var. Amerika'nın geçtiğimiz cuma günü Tayvan'a Harpoon gemi savar füzeleri ve Sidewinder kısa menzilli havadan havaya füzeler de dahil olmak üzere 1,1 milyar dolara değerindeki füze satışını onaylamasının ardından Çin'den tepki geldi. Çin'in Washington Büyükelçisi Sözcüsü Liu Pengyu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Amerika'nın Tayvan'a füze satışı onayını derhal iptal etmesi gerektiğini söyledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ek yorumumuz İslam İnkılabı rehberinin küresel emperyalizme karşı mücadeleyi anlatması etrafında. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı 7. Genel Kurulu üyelerine kabul etti. Söz konusu görüşmede Ayetullah Hamine'yi İslam Cumhuriyeti'nin Ehl-i Beyt'ten ilham alarak 7 başlı istikbar ejderhasını geri itip ilerlediğini vurguladı. İslam İnkılabı rehberi konuşmasında İran karşıtı ve Şia karşıtı propagandif çalışmalara değinerek bu tür propagandanın kaynağı Amerika'nın planlarının İslam Cumhuriyeti tarafından etkisiz hale getirmesinden kaynaklanıyor, dedi. İslam İnkılabı rehberi gerçek çizginin İslam ve emperyalizm çizgisi olduğunu, İslam aleminde mezhep, ırk, fırka ve aşiret çizgisinin gerçek olmadığını, tek gerçek çizginin İslam alemiyle küfür ve istikbar sınırlarında olduğunu vurguladı. Ayetullah Hamene'yi sözlerine şunları ekledi. Her zaman İslam ülkelerini Şia, Sünni, Arap, Acem meselelerine ve diğer araları açan çizgileri aldırış etmemelerini, ilkelere ve temellere uymaya çağırdık. Bazı ülkelerde hali hazırda görülen Şia, Sünni, Arap, Acem, Şia, Şia ve Sünni, Sünni çatışmaları için kışkırtmaları ve planlamalar Amerika denen büyük şeytanın siyasetidir. Buna karşı uyanık olmalıyız. İslam İnkılabı rehberi ayrıca İslam Cumhuriyeti'ni diğer Müslüman ülkelerin iç işlerine müdahale konusunda suçlayan iddialara tepki olarak da İslam Cumhuriyeti başka ülkelere müdahil olmuyor. Sultancıların ithamları ise İslam Cumhuriyeti'nin önemli başarılarını önlemedeki acziyetinden ve güçsüzlüğünden kaynaklanıyor vurgusunda bulundu. İslam devrimini ve İran İslam Cumhuriyeti nizamının bir diğer önemli yönü son 40 küsur yıldır İran'ın dış politikasının ön saflarında yer alan tahakküm karşıtlığının anayasaya göre takip edilmesidir. Tahakküm ile mücadele ve yabancıların hakimiyetinin nefyedilmesi meselesinin önemi nedeniyle anayasanın 152. maddesinde de bu konuya vurgu yapılmıştır.
Aslında İslam devrimi dünya siyaset literatürüne bağımsızlık ve tahakküm karşıtlığı ruhu olan bir söylem getirmiştir. İslam devriminin siyasi literatüründe defalarca kullanılan tahakküm ve istikbar kelimesi Kur'an-ı Kerim'in üretilerinden türetilmiştir. Bu kelime sahada üstünlüğü ifade etmek ve kendini başkalarına üstün göstermek, kendini güçlü ve hakim görmek anlamına gelir. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni, sembolü Amerika'nın politikaları ve eylemleri olan görülen tahakküm şeytanına karşı mücadeleye vurgu yapmıştı. Son 40 yılda Amerika'nın İslam Cumhuriyeti'ne karşı düşmanca eylemlerine ve kötülüklerine her zaman tanık olduk, öyle ki Batı bloğunun başındaki Washington tüm imkan ve gücünü bu İslami düzene karşı kullanır. İran'dan İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin de liderlik dönemindeki tahakküm karşıtı yaklaşımı da tüm ciddiyetle ve kararlılıkla takip edilmiştir. Bunun simgesi İran İslam Cumhuriyeti'nin Büyük Orta Doğu planı gibi Amerika'nın hegemonik planları ile yüzleşmesidir. George W. Bush'un Cumhurbaşkanlığı döneminde ve Amerika'nın DAEŞ gibi tekfirci terör gruplarına verdiği destek döneminde Barack Obama yönetimi sırasında bölgede fitne çıkarması döneminde ayrıca Amerika'nın Arap ülkeleriyle Siyonist rejim ilişkilerini normalleştirme yönündeki planı hayata geçirilmeye çalışıldığı sırada İran bu tahakküme dayalı süreçlere karşı çıkması çalıştı. Bu tahakküme dayalı olarak planlara karşı koyan İslam Cumhuriyeti, Washington'un emperyalist planlarını tam bir incelik ve kararlılıkla ve bölgesel müttefiklerinden desteğiyle bozguna uğrattı.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Siyonist rejimin Pakistan ile ilişkilerini normalleştirme yönündeki başarısızlığı etrafında. Pakistanlı dini siyasi liderleri, aydınları ve bilim insanlarından bir grup, Filistin konulu bir sempozyumda Amerika ve piyonlarının son dönemde Pakistan ile Siyonist rejim İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirme çabalarını yenilmiş olarak nitelendirdiler. Pakistan Filistin Vakfı'nı Destekleme Komitesi toplantısı 2 Eylül Cuma günü Pakistan'dan bir grup dini, siyasi, sivil ve sosyal aktivist ve aydınların ve ulemanın katılımıyla gerçekleşti. Farklı kesimler ve hareketlerden bu toplantıya katılanlar Filistin ile ilgili son gelişmeler hakkında Batı'nın, Müslüman ülkelerin özellikle de Pakistan'ın ırkçı İsrail rejimi ile ilişkilerini normalleştirmeye yönelik çok yönlü komplosuna karşı direniş ve stratejileri de ele aldı. Pakistanlı düşünürler mazlum ve mağdur Filistin halkının davasını ve savunma mücadelesini sürdürmesine vurgu yaparken, ırkçı İsrail rejiminin askeri saldırılarına karşı Pakistanlı Müslümanların Filistin direniş hareketlerine kapsamlı desteğini vurguladılar. Amerika'nın bölgedeki kötü niyetli politikalarına ve ırkçı İsrail rejiminin komplolarına karşı yola ışık tutmak için Pakistanlı aydınların ve ulemanın bu toplantının düzenlenmesi, Pakistanlı elit kesiminin ve önde gelenlerin Amerika ve Siyonist İsrail'in hareketlerini izlediğini, komplo ve tuzaklar ve tezgahlara karşı koyma yeteneğine sahip olduklarını gösteriyor. Müslüman milletlerin düşmanlarının komplolarının farkında olduklarını açıkça gözler önüne sermektedirler. Amerika'nın bölgede, özellikle de Afganistan'da son bir yılda izlediği politikalara bakıldığında, Amerikan ordusunun Afganistan'dan çıkarılmasının ardından Amerika'nın zor durumda kaldığı gerçeği ortaya çıkıyor. Amerikalı yetkililer Afganistan'dan ayrıldıktan sonra askeri güçlerini Orta Asya Cumhuriyetlerinde veya Pakistan'da konuşlandırabileceklerini düşündüler. Ancak bu fikir diğer Beyaz Saray politikacılarının hayalleri gibi birçok engelle karşılaştı.
Orta Asyalı liderler Amerika'nın askeri konuşlandırmasına geçici olarak bile olsa karşı olduklarını ifade ettiler ve Pakistan'da Amerikan politikalıları bir çıkmazla karşı karşıya kaldı. Aslında Pakistan'ın siyasi arenasından Amerika'yı destekleyen birkaç politikacı dışında Pakistan'ın çoğu politikacısı ve Müslüman halkı ülkelerinden Amerika ve Siyonist rejim ile herhangi bir işbirliğine şiddete karşı çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve yandaşlarının Şii ve Sünniler arasında bir savaş yaratmayı başaramamasının ardından Pakistan'ın bazı çifte vatandaşlıklı politikalarını da işgal altındaki Filistin topraklarına götürme girişimi Amerikan komplolarının yeni boyutlarında gündeme geldi. Ancak Pakistanlı politikacılar da Amerikan komplosuna olumsuz tepki vererek bu konuda ifşaatlarda bulundular. Örneğin Pakistan Kalkınma ve Planlama Bakanı Ahsan İkbal, bazıları çifte vatandaşı Pakistanlı olan bir Amerikan heyetinin işgal altındaki Filistin'e yaptığı son ziyaretinde ardından bazı spekülasyonlara tepki olarak şunları söyledi. İslamabad hükümeti tarafından delegasyonun gönderilmesi söz konusu değildir. Kimse İsrail'e gönderemedi ve Siyonist rejim tamamına da politikamız değişmedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Ben akımlarım olana yok ya. Antıbın ne bekliyim.
Bir an şey tarzistinle bir hoşum için yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, G7 olarak bilinen dünyada önde gelen 7 sanayileşmiş ülkenin hazine ve maliye bakanları 2 Eylül Cuma günü online olarak düzenledikleri oturumda Rusya petrol ihracatı için sınır belirleme hususunda anlaştılar. Bu bakanlar yayınladıkları bildiride Rusya'nın petrol ürünleri ve ham petrol deniz aktarımı ve transitine yönelik kısıtlamalar getireceklerini ve Moskova'nın belirlenen fiyat sınırına uymayı kabul etmesi halinde bu ülkeye ihracat ve transit hizmetleri sunacaklarını belirttiler değerli dinleyicilerimiz. Rusya-Ukrayna savaşından yola çıkarak Batı'nın hali hazırda bu enerji kaygıları gündemde Batı dünyasının belli başlı ana maddelerini oluşturmaktadır. Özellikle günler geçtikçe ve kış gelince Batı'nın hali ne olacaktır sorusu şimdiden sorulmaya başladı ve rezervlerin de tükenmesi ardından Batı'nın acaba başka alternatifi olacak mı şeklinde sorular da gündeme taşımaktadır. Bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Doktor Abdurrahman Şadi ile bu konuyu konuşmak istiyoruz. Hocam hoş geldiniz, saygılar sunuyoruz efendim.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim katıldığınız için Abdurrahman Hocam. Şimdi yani Batı'nın kaygılarını siz de muhakkak biliyorsunuz enerjiyle ilgili ama bir tek enerjiyle sınırlı kalmıyor. Rusya'nın egemenliğinin genişlemesi ve Avrupa'ya kadar ulaşması bile son günlerde konuşulmaya başladı. Şimdi bu ne kadar doğru bir tespit olur bilmiyorum ama son yaşanan konuları özellikle Batı ile Rusya arasındaki bu gerilimi siz nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Gerilim zaten bu Ukrayna Savaşı ile başladı ve gittikçe tırmanıyor. Rusya'nın savaşı bu kadar ileriye götüreceğinden yani götüreceğinden şüpheliydiler. Yani böyle bir şey bu kadar ileriye gitmeyecek diye tahmin ettiler. Fakat iş öyle olmadı. Ve gittikçe bu sıkıntı devam ediyor. Onların Ukrayna'ya destekleri de pek fazla belirleyici olmadı savaşta sahibine. Onun için yani ne yapacaklarını şaşırdılar. Fazla versek, işte o yardım etsek Ukrayna'ya, onun yanında olsak, Rusya tamamıyla her şeyini keserse biz ne yaparız? Yani o sıkıntımız orada. Ve sadece petrol meselesinde değil, bir sürü sanayi sektöründe Rusya'dan alınan parçalar var. Yani tedarik konusunda Rusya bağlı oldukları birçok sektörler var. Onlar da var. Yani şimdi iki şeyin arasında kalmışlar. Bunlar karar aldılar da iki üç gündür Alman televizyonunda bunun kaygısı, şeyi, nereye gidecek, ne yapacağız, işte Araplardan alacağımız petrol ve gaz da yetmeyebilir. Bu gece, bu seneyi nasıl geçireceğiz? Hat safhada. Ve Rusya'da değil bir adım atmıyor. Bakalım hayırlısı Allah'tan bu sene nasıl geçecek? Bilmiyoruz. Şu var. Amerika ve G7 ülkeleri,
evet,
ağırlıklarını koymak istiyorlar bu sahada. Becerilerini pek sanmıyorum. Rusya onlara boyun eğeceğini sanmıyorum. Bu Nord Stream dedikleri bu şey hattını da durdurdular Ruslar. Tamamıyla gaz kesilmiş vaziyette hali hazır. Nereye gideceklerini de kendileri de pek kestirmiyor. Hali hazır bazı tedbirlerden bahsettiler. Alman bakanın şey yaptığına göre biraz rezervleri var ama yetmez. Yani sıkıntı mevcut.
Doğru.
Ve bu ekonomi sahasından diğer siyasi sahasına kadar birbirine karşı böyle rest çekmeler söz konusu.
Evet.
Ve bu Ukrayna savaşı bir müddetçe, bu savaş devam ettiği müddetçe bu şey yapar. Şimdi onlar bir nevi hadi gel sen biraz gevşet, biz de biraz gevşetelim gibi bir tekliflerde bulunuyorlar. Fakat Rusya bunu kabul etmiyor.
Tahran Radyosu.
Şimdi bu Rusya-Ukrayna savaşında Batı Amerika'nın tuzağına düştü desek siz ne kadar katılırsınız efendim?
Herkes bu kanaatte. Genellikle hüküm mesela Alman başbakanı eleştirmelerin şeyi diyorlar sen
ve Fransa başkanına yapılan eleştiriler, siz Amerikan tuzağına girdiniz. Biz bu kadar bizi de beraber soktu bu şeyin içerisine. Yani o teşvik eden arkandayız, her şeyi destek vereceğiz diyen Amerika, sen devam et diyen Amerika ve siz de sizi de içerisine soktu demişler. Yani bu %100 doğrudur.
Doğru. Son soruda da Türkiye'nin konumunu sormak istiyorum size. Biliyorsunuz Türkiye son sıralarda Rusya ile Ukrayna arasında bir yapıcı rol ifa etmeye çalıştı. Özellikle tahıl koridoru ile ilgili çalışmaları ile ilgili gündemi ve haberleri takip ettik. Şimdi Türkiye gerçekten bu konuda ne kadar samimi? Yani sorunu çözmeye mi çalışıyor? Yoksa kendi sadece ekonomik çıkarları, kaygıları peşinden giderek burada bir rol ifa etmeye çalışıyor?
Yani her ikisi de var. Yani evet. Şimdi kendisi siyasi alanda ön planda çıkarıyor. İşte ben burada önemli bir piyonum. Yani bensiz bir iş yürümüyor. Siyasi bir tarafı var. Ve bu ayrıca bu şeyden de para kazanmak istiyor. Bir kısım tahıllar ve şeyler, yani Guha İstanbul'a geliyor. İstanbul'dan re-export yapılıyor. Yani üzerine karı koyuyor ve başka bir yerlere veriyor. Yani o iki taraftan şeyi var. Ve Rusya ile de şeyini kapatmak istemiyor. Ticari ve şeyini kapatmaması için. Yani her iki tarafı da var ve Türkiye bunu iyi oynuyor.
Doğru. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim.
Biz de teşekkür ederiz.
Çok sağ olun, hoşça kalın. Çok teşekkürler. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Doktor Abdurrahman Şad ile konuştuk. Sohbetimizde Rusya-Ukrayna savaşından hareketle Batı'nın enerji ile ilgili kaygılarını ve tedirginliklerini bugün sohbetimizde konuşup analiz etmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttilaat gazetesinde Siyonist rejim cezaevindeki Filistinli esirin tedavi gördüğü hastanede şehit düşmesi, Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde İran'ın nükleer müzakere heyeti danışmanının Amerika'nın nükleer müzakere hakkındaki tutumuna yönelik değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Tahran'ın Avrupa Birliği'nin yaptırımları kaldırma müzakerelerini yeniden başlatma önerisine ikinci tepkisinden bir gün sonra İran'ın nükleer müzakere heyetinin danışmanı Amerika'nın anlaşma hakkında muğlak bir metin istediğini söyledi. İran'ın nükleer müzakere heyetinin danışmanı Muhammed Merendi, El Cezire televizyon kanalına verdiği röportajda, Amerika'nın anlaşma hakkında muğlak bir metin istediğini, ancak İran'ın açık ifadeler ve terimler içeren açık bir metin ihtiyacında ısrar ettiğini söyledi. Merendi, olası anlaşmanın Amerika'nın gelecekte bu anlaşmayı yok etmek için kullanabileceği muğlak konuları ve boşlukları içermemesi gerektiğini ve elbette bunun bir geçmişi olduğunu vurguladı. İran'ın nükleer müzakere heyeti danışmanı Amerika'nın Obama ve Trump başkanlığı sırasında mevcut boşluklar ve muğlak terimleri kullanabildiği için 2015 anlaşmasının temelden yok edildiğini belirterek bu sefer Amerika'nın nükleer anlaşmayı yok etmesinin çok zor olacağını belirtti.
Tahran Radyosu.
Keyhan gazetesinde Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün nükleer müzakereler süreciyle ilgili İran'ın verdiği yanıtın bu ülkenin açık duruşu doğrultusunda olduğunu ifade ederek Amerika'yı ve müzakerelerin diğer taraflarına İran'ın meşru endişelerine etkili yanıt vermeye çağırması gibi haberler göze çarparken Risalet gazetesinde İran'ın el ve parmak elektronik protezlerini üreten 5 ülke arasında yer almasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran bilgi tabanlı firmalar uzmanları el, parmak ve diğer hareketli organların her türlü mekanik ve elektronik protezlerini üreterek İran'ı bu karlı sektördeki 5 ülke listesine eklediler. İranlı şirkette son yıllarda çalışan mühendisler, uzmanlar ve gençler kendi iç güçlerine güvenerek her türlü protez organ üretmiş, tedarik etmiş ve hatta ihraç etmişlerdir. Bilgi tabanlı bu firma mekanik parmak, mekanik el, baş parmakla kontrol edilen elektronik el, sinir sinyalleriyle kontrol edilen akıllı elektronik el, elektronik bilek, elektronik dirsek, suni deri kaplama, suni el üretimi alanlarında kapsamlı faaliyetlere sahiptir. Şimdiye kadar Amerika, Japonya, Almanya ve İngiltere bu teknolojiye sahipti ve şimdi söz konusu İranlı bilgi tabanlı şirketin uzmanları bu yüksek teknoloji ürünü üretim teknolojisine ulaşabildiler.
Hemşehri gazetesinde İran'ın Türkiye ihracatındaki artışı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran'ın Türkiye ihracatı yılın ilk 7 ayında %56 oranında artarken iki ülke arasındaki ticaret dengesi bu süre içerisinde 443 milyon dolar miktarında İran'ın lehine geçti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı son oranlara göre İran-Türkiye ticari alışveriş oranı yılın ilk 7 ayında %36 oranında artış gösterdi. Ocak ile Temmuz 2021'e kadar iki ülke arasındaki ticaret değeri 2.877 milyar dolardan fazla bir oranda seyrederken 2022'ye benzer zaman diliminde 3.847 milyar dolara ulaştı. Rapora göre 2022 yılında Türkiye'nin İran'a ihracatı Ocak'tan Temmuz ayına kadar %13 oranında artarak 1.702 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin 2021 yılında Ocak ayından Temmuz'a kadar İran ihracatı 1507 milyar dolar değerindeydi. Öte yandan yeni yılda Türkiye'nin İran'dan yaptığı ithalatta göz alıcı bir artış görünüyor. Türkiye'nin 2022'de Ocak ayından Temmuz ayına kadar İran'dan ithalatı 2021 yılına göre 4 kat artmış durumda. Türkiye içinde bulunduğumuz yılın ilk 7 ayında İran'dan 2145 milyar dolar ürün ithal ettiği göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'nin İran'dan ithal ettiği ürünlerin oranının 2021 yılının ilk 7 ayına göre %56 oranında arttığı ortaya çıkıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerine yediğimiz Haftanın Bakışı adlı bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
İslam İnkılabı rehberinin kabine üyelerini kabul etmesi.
İran Dışişleri Bakanlığı'nın Herat'taki camiye saldırıyı kınaması.
Filistin İslami Cihat temsilcilerinin İran'ı övmesi.
Nasır Kenan'ın Amerika'nın nükleer anlaşma müzakereleri önerileriyle ilgili yanıtını değerlendirme sürecinden bahsetmesi.
İran Silahlı Kuvvetler Komutanı'nın Pakistan Hava Kuvvetleri yetkilisiyle görüşmesi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in Fuat Hüseyin ile görüşmesi.
Ve İran Dışişleri Bakanı Rusya Dışişleri Bakanı ile görüşmesi.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi halkın tüm olaylarda devrim hayatının esas kahramanı olduğunu belirterek, bu gerçeğin ibret verici olup tüm yetkililere bu millete karşı nasıl davranılması gerektiğini gösterdiğini kaydetti.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi hükümet haftası dolayısıyla Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile beraberindeki bakanlığa kurulu üyelerine kabul etti. Ayetullah Hameneyi 13. hükümetin bir yılı doldurduğuna atıfta bulunarak reisiyle bakanlığa kurulu üyelerinin sık sık gerçekleştirdiği eyalet gezilerini takdir ederek bu hükümetin insanlara umut aşılayarak halkın güvenini kazandığını belirtti. Hükümetin sahada halka hizmet sunduğunu gören vatandaşlar bu tür çalışmalardan memnun kalır diyen Ayetullah Hameneyi 13. hükümetin yürüttüğü çalışmaların toplumda umut yarattığını dile getirdi.
Ayetullah Hameneyi elbette bu çalışmalar bazı alanlarda başarılı olmuş, bazı alanlarda ise henüz gerekli sonuçlara ulaşamamıştır ifadesini kullandı. Bakanlar Kurulu üyelerine hitap eden İslam İnkılabı rehberi, ülke ekonomisinin kalkınmasında yerli üretimin çok önemli olduğunu vurgulayarak, yerli üretimi baltalayan herhangi bir unsuru ortadan kaldırmaya çalışın dedi.
Ayetullah Hameneyi yerli potansiyel ve imkanlara önem verilmesi, toplumu başkalarının karar ve girişimlerini bekleme durumundan çıkartması ve ülkeyi şartlı hale getirmekten uzak tutmasının yürütme erkenin başarılarından olduğunu vurguladı. İslam İnkılabı rehberi 13. hükümetin sorumlu davrandığını işaretle dış politika ve kültür alanındaki yaklaşımları ve devrim sloganlarını belirgin hale getirmenin hükümetin belirgin yanlarından olduğunu söyledi.
Ayetullah Hameneyi Ukrayna'da savaşın patlak vermesinin ardından yaşanan gıda krizine değinerek gıda güvenliğinin önemini vurguladı ve buğday gibi temel maddelerde kendi kendine yeterlilik konusunu yeniden gündeme getirdi. Sanayi üretimiyle ilgili olarak İslam İnkılabı rehberi bankaların sanayiciler ve üreticilere gerekli kolaylıkları sağlaması gerektiğinin altını çizdi. İslam İnkılabı rehberi beyanatının devamında petrol rafinerilerinin yapım önemine ve ham satışların önlenmesine vurgu yaparak Kuzey-Güney ve Doğu-Batı koridorunun tamamlanmasının altını çizdi.
İran Dışişleri Bakanlığı Afganistan'ın Herat kentindeki bir camide düzenlenen bombalı saldırıya tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Afganistan'ın Herat kentindeki bir camide düzenlenen bombalı saldırıyı şiddetle kınadı. Afganistan'da saldırıların artmasından duyduğu endişeyi diri getiren Kenani, İran hükümeti aşırılık, şiddet ve terörizm ile mücadelede Afganistan ile ülke halkının yanında duracaktır dedi.
Kenani saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini ileterek yaralılara acil şifalar diledi. Afganistan'ın batısındaki Herat kentinde bir caminin dışında cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada yüzlerce insanın yaralandığı veya öldüğü ifade ediliyor. Ölenler arasında Taliban yönetimine destek veren bir imamın da olduğu belirtildi.
Tahran Radyosu.
Tahran'daki İslami Cihat temsilcisi İran'ın Filistin'e destekleyen tek ülke diye konuştu. Nasır Ebu Şerif, tüm İslami ülkelerin İran gibi işgalciliğe karşı Filistin halkı yanında yer almalarını istedi.
Ebu Şerif, Siyonist rejimiyle herhangi bir şekilde ilişki kurulmasının yanlış olduğunu, Filistin halkının zararına ve Siyonist rejimin yararına olacağını belirterek tüm Filistinlerden Arap İslam ülkelerinin bu rejimle ilişkilerini normalleştirmesine karşı gelmesini istedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı açıklamada İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına dair muhtemel anlaşma konusunda Amerika'nın yanıtına dair Tahran'ın görüşünün koordinatörü gönderildiğini duyururken, gönderilen metin müzakereleri sonuçlandırmak amacıyla yapıcı bir yaklaşıma sahiptir dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cuma sabahı yaptığı açıklamada Amerika'nın yanıtını aldıktan sonra İran İslam Cumhuriyeti uzman ekibinin konuyu dikkatle incelediğini, İran yanıtlarının farklı düzeylerde değerlendirildikten sonra derlenerek Perşembe akşamı Avrupa Birliği Koordinatörü Enrico Mora'ya iletildiğini duyurdu.
Kenani sunulan metnin müzakereleri sonuçlandırmak amacıyla yapıcı bir yaklaşıma sahip olduğunu kaydetti. İran'a yönelik baskıcı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılmasına odaklanan Viyana görüşmelerine katılan ülkelerin çoğu müzakerelerin daha hızlı sonuçlanmasını istiyor. Fakat nihai anlaşmaya varmak Amerika'nın geriye kalan bazı önemli ve kilit konularındaki siyasi kararını bekliyor.
İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakiri, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı ile Tahran'da gerçekleşen görüşmede İran'a yönelik Birleşmiş Milletler'in silah yaptırımının kalktığını ve İran'ın askeri işbirliğinin geliştirmesi için hiçbir kısıtlamanın olmadığını söyledi.
Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı General Zahir Ahmed ile bir araya gelen Komutan Bakari, Pakistan'ın İran için çok iyi komşu olup İran askeri ve mülki yetkileri için özel konuma sahip olduğunu vurguladı. Komutan Selami, Pakistan'daki sel felaketinden dolayı üzüntü duyduğunu dile getirdi. İki komşu ülkenin gelişmekte olan ilişkilerine dikkat çeken Tümgeneral Bakari, İki tarafın askeri komutanlarının ilişkilerin gelişmesinde özel rol ifa ettiklerini belirterek Pakistanlı mevkidaşı General Bajwa'ya selamlarını gönderdi.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Irak'ın bölge ülkeleri arasındaki işbirliği ortamını yabancıların müdahalesi olmaksızın iyileştirmeye yönelik girişimlerini ve tedbirlerini bölgesel entegrasyonu güçlendirmede etkili olarak nitelendirdi ve Suudi Arabistan'ın İran ile ilişkilerinin düzeltilmesi ve güçlendirilmesinin bölgesel güvenliğin çıkarına olacağını söyledi.
Seyyid İbrahim Reis'i pazartesi gecesi Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile görüşmesinde yaptığı görüşmede Irak hükümetinin bölgesel meselelere ilişkin istişarelerini takdir etti. Reis'i İran ve Suudi Arabistan arasında Irak'ın arabuluculuğunda gerçekleştirilen 5 tür diyaloğun faydalı olduğunu belirterek önceki anlaşmaların uygulanmasının tamamlanması ile etkileşimlerin teşvik edilmesinin yolunun açılacağını söyledi.
İran Cumhurbaşkanı, Irak'ta güvenlik ve istikrarın sağlanmasının ancak bu ülkenin tüm siyasi akımlar arasında anayasaya dayalı diyalogla ve sorunların çözümü için yeni bir hükümetin kurulması konusunda bir anlayışa varılmasıyla mümkün olduğunu belirtti. Ve Irak'ta dini mercilerin bu konuda çok önemli bir rolü olduğunu söyledi.
Bu görüşmede Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin de İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak'ta istikrar ve güvenliğin tesis edilmesinde sürekli ve kararlı desteğinin yanı sıra Irak'taki siyasi oluşum sürecinin tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Irak hükümetinin İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesindeki rolünün devamına vurgu yaptı ve bu konuda ayrıntılı bir rapor sundu.
İran Dışişleri Bakanı Rus mevkidaşı ile Moskova'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenlediler. Emir Abdullahyan Tahran ile Moskova münasebetlerinin rayında olduğunu vurguladı. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna'daki son durum, Viyana görüşmeleri, Libya, Suriye, Astana süreci, Afganistan, Yemen, bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. İki bakan yapılan görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştular.
Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Moskova ziyareti sırasında Ukrayna ile ilgili Avrupalı liderlerden birinin yolladığı mektubu Rus mevkidaşına ilettiğini söyledi. Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendiren Abdullahyan, Moskova temaslarında Ukrayna krizi ve Zaporijya nükleer santralinin durumu hakkında görüş alışverişinde bulunduk ve nükleer deneyime sahip İran'ın Zaporijya tesisine yardım sağlamaya hazır olduğumuzu aktardık dedi.
Emir Abdullahyan, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması için Viyana'da yapılan müzakereye ilişkin şunları kaydetti. 2015 tarihli nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için güvenilir garantilere ihtiyacımız var. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan siyasal tutum sergilemek yerine teknik çerçevede hareket etmesini istiyoruz. İran'ın nükleer programıyla ilgili yaptırımların kaldırılması konusunda iyimserim. Viyana müzakerelerinin amacı istikrarlı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya varmaktır. Amerika tarafı gerçekçi davranır ve mevcut metni daha güçlü hale getirirsek anlaşmaya varmak çok uzak olmayacak. Emir Abdullahyan, Irak'ın son durumu ile ilgili olarak Irak konusunda Moskova ile aynı vizyona sahibiz ve bu ülkedeki durumun bir an önce normale dönmesini umuyoruz ifadesini kullandı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran politikasını eleştiren Abdullahyan, nükleer programımızla ilgili olarak İran'a yönelik yapılan yeni suçlamaları kabul etmiyoruz diye konuştu. Lavrov da ülkesinin İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamı ile uygulanmasını desteklediğini söyledi. Tahran-Moskova ekonomik ilişkilerine dair Lavrov, İran ile serbest ticaret bölgesi oluşturmaya çalışıyoruz dedi.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda parsvili.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Vahabilik gerçek mi, bid'at mı?
Muhterem dinleyiciler, Vahabilik Gerçek mi Bid'at mı adlı programın ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bilin ki fitne öldürmekten daha kötüdür. Çünkü fitne insanlığın gelişimine engeldir ve birçok insanı dünyevi ve uhrevi hayattan yoksun bırakır. Bütün dindarlara selam. Dini olmasa da hür, kalbi insanlık ve onun değerleri için atan herkese selam olsun.
Bir önceki programda havaricin cahil düşünce ve şiddet davranışlarının tarihin kalbinde yer aldığını, zaman zaman alevlerinin İslam'ı zarara uğrattığını belirttik. İslam düşmanları bu alevleri her gördüklerinde sevinç duyarlardı ve bu alevi nasıl sonsuza kadar yaşatacakları ve İslam'ı yok etmek için nasıl kullanacakları düşüncesindeydi. İbn-i Teymiye'nin ölümünden sonra bu alevler bir kez daha yatıştı ve düşmanlar bundan fayda görmedi. Yaklaşık 4 asıl sonra Hicri Kameri 1115 yılında Muhammed bin Abdülvehhab Necid bölgesindeki Uyayna köyünde uzak bir çölde doğduğunda hiç kimse bu çocuğun fitne hadisinin bir örneği olacağını düşünmezdi.
Sahih-i Buhari'nin 2. cildinde ve tabii ki diğer güvenilir sünni kaynaklarda İslam peygamberinin bir hadisi rivayet edilmiş olup anlatıcısı 2. halifenin oğlu Abdullah bin Ömer'dir. Bu hadiste İslam peygamberinin şöyle buyurduğu geçmektedir. Ey Allah'ım! Şam bölgesini ve Yemen bölgesini bizim için bereket dolu eyle. O sırada peygamberin yanında bulunan mümin bir grup şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Necid'in bereket dolu olması için de dua edin. İslam peygamberi bu talebe aldırış etmedi. Ancak onlar peygamberin Necid'in bereket bulması için de dua etmesinde ısrar ettiler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Orası isyanlar, fitneler ve depremlerin yeridir ve şeytanın boynuzu oradan belirleyecektir. Müfessirler peygamberin şeytanın boynuzundan, şeytanın ümmetini veya takipçilerini de kastettiğini söylemişlerdir.
Tahran Radyosu.
İbn Teymiye'nin düşüncelerine çok meyilli olan Muhammed bin Abdülvehhab, Basra'da İngiliz casusu Hemher ile tanıştıktan sonra yeni bir fırka kurarak İslam'ı hurafelerden kurtarması gerektiğine kanaat getirdi. İbni Abdülvehhab yeni fırkasını oluşturmak için Necid'e gitti. O doğum yeri olan Uyayna'da fikirlerinin reklamını yapmaya başladı. Ancak vaazları çok sert ve insanlık dışı olduğu için memleketinden kovuldu.
Bundan sonra İbni Abdülvehhab düşüncelerini yaymak için Diriye civarına gitti. Henfer bir kez daha burada kendisine ulaştı ve onun Diriye'nin ünsüz şeyhiyle birleşmesini sağladı. 1744'te Suud Hanedanı veya diğer adıyla Diriye'nin yöneticileri Muhammed bin Abdülvehhab ile birleşti. Onların ve bugünün dünyasında hala var olan ailelerinin birliğinden Vahabilik, siyasi ve mezhebi bir hareket olarak doğdu. Onlar küçük bir ilkel ordu oluşturdular ve bu ordunun şiddet konusundaki ünü kısa sürede tüm Arabistan'a yayıldı ve büyük bir tehdit haline geldi.
Kısa bir sürede bu küçük ordu çevredeki kabilelere ve Diriye'ye yakın şehirlere saldırmaya başladı ve Diriye'nin fakir halkına birçok ganimet nasip oldu. Bu ganimetler camilerde namaz kılmalarına rağmen kafirlikle suçlanan Necid Müslümanlarının malı idi. Tarihçiler şöyle yazmıştır. Bu yağmalardan sonra Diriye halkı dille ifade edilemeyecek kadar zengin oldu.
Hicri Kamer'e 1216'da Suudi Vahabi ordusu Kerbela'ya saldırdı. Onlar İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın türbesine saldırdılar ve vahşi bir katliamda 4000'den fazla kişiyi öldürdüler. Suudi Vahabi ordusunun şiddeti ve acımasızlığı sadece Şiileri hedef almadı, Kerbela'ya yapılan saldırıdan bir yıl sonra Taif'e saldırdılar. Çocukların başlarını annelerin kucağındayken kestiler ve Kur'an'ı öğrenmeye yeni başlayanları kılıçtan geçirdiler. Camilere saldırdılar ve aralarında Kur'an'ın, Sahih-i Buhari ve Müslim'in nüshalarının ve diğer dini kitaplarında bulunduğu kitapları çiğnediler.
Onlar Taif'i yıktıktan sonra Mekke'ye gitmek istediler. Mekke'nin büyüklerine bir mektup yazarak onları inançlarını kabul etmeye davet etti. Ancak Mekke alimleri ve dört sünni mezhebin bütün müftüleri Vahabilerin inançlarını reddederek onlara karşı savaşmak için ferman çıkardılar.
Hicri Kameri 1219'da Vahabiler Mekke'yi her taraftan kuşattı ve erzakın halka ulaşmasını engellediler. Mekke kentindeki gıda maddeleri deposu tükendi ve insanlar açlığı gidermek için kedi ve köpek eti, hayvan kanı ve derisi yemekten çekinmedi. Sonunda kıtlık ve pahalılık o kadar şiddetli hale geldi ki birçok insan açlıktan öldü, ölülerin cesetleri sokakları doldurmuştu ve Mekke'nin nüfusu o kadar azaldı ki Mescid-i Haram'da cemaat namazının ilk sırası bile tamamlanmazdı.
Suudi Vahhabi ordusunun terör eylemleri ve kafir cinayetleri dünyanın dört bir yanındaki Müslümanları derinden öfkelendirdi. Arap Yarımadası'nın resmi hükümdarı sayılan Osmanlı halifesi 2. Abdülhamid, Suudi Vahhabi hanedanı cezalandırmak için Mısır güçlerinin Arap Yarımadası'na gönderilmesini emretti.
Hicri Kameri 1233'te Mısır hükümdarının oğlu İbrahim Paşa liderliğindeki Mısır ordusu Suudi Vahhabi hükümetini yok etti ve onların çöl başkenti Diriye'yi yerle bir etti. Vahabilerin lideri Abdullah Ali Suud ve onun iki takipçisi esir alınıp Mısır'a gönderildi. Suudi Vahabi ailesinin geri kalanı da Kahire'ye sürüldü. Ancak bu Vahabi düşüncesinin ve Ali Suud'un güç arayışının hikayesinin sonu değildi. Thank you.
Abdullah Ali Suud, Türkiye'de idam edildikten sonra Suudi Vahabi ailesinin kalıntıları, Müslümanları, düşman, İngiltere ve Batı gerçek dostları olarak görüyordu. Sonunda Abdullah'ın çocukları, Riyad'da kendileri ve Vahabi müttefiki için sınırlı bir hükümet kurmayı başardılar. Ancak bir yandan Ali Suud büyükleri arasındaki iç çatışmalar, diğer yandan Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgenin siyasetlerine hakimiyeti, güçlü bir Suudi Vahabi hükümetinin tam olarak konuşlanmasına ve oluşturmasına engel olmuştu.
1843'te Kahire'de tutuklu bulunan Faysal bin Türki bin Abdullah, Ali Suud esaretten kaçarak Riyad'a döndü. Faysal'ın Riyad'a dönüşü, İngilizlerin Orta Doğu'da sömürgecili geliştirme çabalarının artmasıyla aynı zamana denk geldi ve bu, Suudi hanedanı ve onun Vahabi müttefiki için uygun bir fırsattı.
Riyad'da egemenliğinin temellerini bir ölçüye kadar sağlamlaştırmayı başaran Kral Faysal, İngiltere ile müzakerelerine başladı. Ta ki 1865'te İngiltere, Suudi Vahabi Sarayı ile resmi bir antlaşma yapmak üzere Albay Lewis Perley'i Riyad'a gönderdi. Bir yıl sonra Kral Faysal, İngiltere ile Suudi Vahabi krallarının İngiltere'den para ve silah alma karşılığında bölgedeki İngiliz sömürgeciliğini genişletmeye yardım etmeyi kabul ettiği bir dostluk anlaşması imzaladı.
Suudi Vahabi Sarayı'nın İngiltere ile ittifakı, Arap Yarımadası'nın içinde ve dışında Arapların ve Müslümanların yoğun öfkesine neden oldu. Bu, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1891'de Riyad'a saldırmasına ve Suudi Vahabi hanedanını ikinci kez olarak yok etmesine neden oldu. Ancak yine de Suudi Vahabi hükümetinden sağ kalanların bir kısmı kaçmayı başardı. Onlar gelecek için pek çok hırslı hayalleri varken İngilizlerin desteğini ve yardımını almak için hemen İngiliz sömürgesi olan Kuveyt'e sığındılar.
Değerli dinleyiciler, Vahabilik gerçek mi, bidat mi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bizi www.parsudi.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir üzerinden paylaşabileceğinizi belirtmek isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Aşura olayını sırf bir münakaşa değil, duygu dolu bir olay olarak görmek gerektiğine işaretle Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha ve İmam Seccad Aleyhisselam'ın Mersiye okumalarına değiniyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Hem olayın kendisinde hem olayın devamında duygu belirleyici bir rol oluşturmuştur ki Aşura olayı ve Şia akımı ile diğer akımlar arasında bir sınır oluşsun. Aşura olayı katı ve sırf bir münakaşa değil. Onda duygular, aşk ve sevgi ve şefkat ve ağlamakla birliktedir. Duygu gücü çok muazzam bir güçtür. Bu yüzden bizi ağlamaya emrediyorlar. Ağlatmaya ve olayı açıklamaya. Zehra Salamullah Aleyha Kufe'de ve Şam'da mantıklı konuşuyor. Fakat Mersiye'de okuyor. İmam Seccad Şam minberinde o izzet ve salabetiyle Emevi hükümetin başına darbe indiriyor ama Mersiye'de okuyor. Bu Mersiye okumak günümüze kadar devam etmiş ve duyguların yaşanması için ebede kadar da devam edecektir. Duygu ortamında ve aşk ve sevgi ortamında gerçeklerin çoğunu anlaşılabilir ki bu ortamın dışında anlaşılamaz. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.